bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Leyla Navarro, Beni Duyuyor Musun? Yapa Yayınları, 8. basım, Altı Nokta Körler Derneği stüdyosunda seslendirilmiştir. Nermin Gültekin. Sunuş, sayın okur, elinizdeki kitap Leyla Navarro'nun özgün bir eseridir. Alışılmış çocuk gelişimi kitaplarından farklı, taze bir bakış açısından anneye ve çocuğa bakan, okurla konuşan, dertleşen, yaşayan bir kitap. Bu bir el kitabıdır. Yani zaman zaman okunan, tekrar okunan, arada bir başvurulan bir destek kaynağı. Bu el kitabı Navarro'nun kendi tecrübeleri, akademik çalışmaları ve yönettiği grup faaliyetleri sonucu oluşturduğu geniş bilgi ve sezgilerinin ürünüdür. Bu değerli ve yararlı ürünü siz okurlara sunmaktan mutluluk duyarım. Sunuş yazısını benim yazmamın nedeni bu kitaba temel teşkil eden çalışmaların Boğaziçi Üniversitesi'nde benim yönettiğim çok yönlü okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve anne eğitimi projesinden kaynaklanmasıdır. Bu projenin anne eğitim araştırma ekibinde çalışan Leyla Navarro, projedeki çalışmalarıyla elinizdeki kitabın nüvesini oluşturdu. Ancak bu kitap Navarro'nun diğer bilgi ve tecrübelerinin de katkısıyla proje çalışmalarının ötesine gitmiştir. Burada çok yönlü okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve anne eğitimi projesini kısaca tanıtmak gerekir. Bu proje okul öncesi yaştaki çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkıyı amaçlamıştı. Özellikle evde eğitim ile anneler desteklenmiş ve onların da kendi çocuklarını desteklemeleri sağlanmıştır. Proje çalışmaları 1982-86 yılları boyunca İstanbul'un 5 yöresinde anneler ve çocuklarla gerçekleştirildi. Her yörede annelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmelerini sağlamak için annelerle grup çalışmaları yapıldı. Eğitim programının sonunda bu çalışmaların çok etkili olduğunu gördük. Proje çalışmalarından memnun kalan anneler bu eğitim programını televizyona uyarlamamızı önerdiler. Daha çok sayıda annenin, onların çocuklarının ve ailelerinin bu eğitimden yararlanmasını sağlamak için 1986 yılı sonbaharında televizyona bir program hazırladık. Bu olumlu tecrübelerin ışığında çeşitli merkezlerde anne eğitimi programları halen sürdürülmektedir. Amacımız daha çok anneye destek sağlamaktır. Leyla Navarro'nun bu kitabı da bu amaca yöneliktir. Navarro, projemiz çerçevesinde sürdürülen grup çalışmalarında grup yöneticilerinin kullandığı bilgi ve yönergeleri hazırlamış ve gruplardan birini yönetmişti. Proje ekibinin katkıları ile grup tecrübelerinden de yararlanarak bu materyalleri geliştirdi ve giderek elinizdeki bu özgün eseri oluşturdu. Kendisini bu başarısından ötürü kutlarım. Bu kitabın onu okuyan bir el kitabı olarak ona sık sık başvuran anneler için çok yararlı olacağından eminim. Babalar da bu kitaptan aynı derecede yararlanabilirler. Esasen ana baba arasındaki anlayış birliği ve tutarlılık, çocuğun yetiştiği ortamın sağlıklı olması için çok önemlidir. Bununla birlikte küçük yaştaki çocuğun yetişmesinde genellikle anneler daha ön planda olduğu için kitap daha ziyade anneye yöneliktir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yetiştirilmesi, bilgi, sezgi, sevgi, akılcı ve tutarlı davranış gerektiren zor bir sanattır. Bu sanatı yeterince gerçekleştirebilmek için hepimizin öğreneceği bir şeyler vardır. Babadan görme usullerin geçersizliği ortadayken bunların yerini alacak bilimsel verilere dayanan, aydınlatıcı, yol gösterici yayınlar azdır. Leyla Navarro'nun kitabı bu eksikliği giderebilecek önemli bir yapıttır. Gönül arzu eder ki her anne baba bu kitabı okusun. Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul 1987. Bu kitabı okurken... Sevgili okur, bu kitap geleneksel eğitici kitaplardan biraz farklı bir tarzda kaleme alınmıştır. Bunun ilk nedeni salt eğitici bir yaklaşımın zamanla sıkıcı olabileceği, kendini okutmayabileceği varsayımıdır. Ancak temel nedeni eğitimin tek yönlü pasif bir aktarma olmadığına inandığımızdandır. Kanımızca eğitim ancak düşünülerek, anlaşılarak, tartışılarak kendi sistemimize, değerlerimize, yapımıza uygun olup olmadığını anlayarak, uygulayarak, kısacası yaşayarak benimsenebilir. Okunan metinler teoride kalır. Önemli olan teoriyi yaşamaktır. Bu nedenle kitaptaki fikir ve önerilerin yanında siz okura yönelik ve sizin kişisel katkılarınızı bekleyen bilinçlenme, hatırlanma, düşünme alıştırmaları, uygulamalar, görsel uyarı ve öneriler bulunmaktadır. Yani okurumuz pasif değil, aktiftir. Kitabı okurken durup düşünebilmeli, kendi yaşamına uygun olup olmadığını tartmalı, kitaba eklemeli, kitapta kendini bulabilmelidir. Bu nedenle kitaptaki fikir ve önerilerin arkasından gelen alıştırmaları yapmanızı, bunlara zaman ayırmanızı öneririz. Böylelikle kitap sizin el kitabınız olacak, sizin de kişisel fikir ve katkılarınızla daha da zenginleşecek ve öznelleşecektir. Bunun diğer bir yararı da kitabı bitirdikten bir süre sonra geriye bakıp sayfaları çevirdiğinizde kitapta kendi düşünce ve fikirlerinizi bulmak, kendinizle ilgili bölümleri okumak ve zamanla kendinizde olabilecek değişiklikleri görmenin zenginleştirici katkısıdır. Eğitim ve çocuklarla ilgili kitapları toplumumuzda genellikle anneler daha çok okuduğundan, kitapta annelerle ilgili bölümlere, örneklere, çünkü anneyim gibi hitaplara sıkça rastlanmaktadır. Hatta kitabı yazarken en başından gerçekçi bir taraf tutup kitabı sadece çocuklarla ve çocukların eğitimiyle en çok öğrenlere, yani kadınlara, annelere yazmayı düşünmüştük. Ancak böyle bir tutumun konuya ilgi duyan babaları haliyle saf dışı edeceğini, çocuk eğitiminin sadece anneye ait olduğu fikrini savunacağını düşünerek bu tür kesin bir taraf çocuğuyla ilgilenen tüm anne ve babalara aittir. Kitabı dizgiye vermeden önce eleştiriler gözle okuyan arkadaşlardan Sayın Nurhan Esin'in bir önerisi üzerine kitaba şöyle değişik bir boyut getirdik. Kitabın içine okur için kahve molaları koyduk. Şöyle ki okur biraz okuyup düşünmek, nefes almak istediği zaman veya Nurhan Hanım'ın terimiyle yüklendiği zaman oturup şöyle bir kahve içip kendine biraz zaman ayırabilsin. Kendine zaman ayırmaya müsaade etsin. Bu özellikle günde 24 saat annelik yapan, kendine zaman ayırmayan, molalar anne babalığını daha iyi yapmak isteyen okurlara, salt anne babalık dışında biraz da kahve içme ve keyifli bir zaman geçirme hakkı anne babanın mutlu çocuk yetiştirdiğidir. Beraberce keyifli bir okuma süresi geçirme dileğiyle. Ve yazarken, kitabı yazarken önerileri, fikirleri, paylaşmaları ve kişisel katkıları ile bana yardımcı olan, destekleyen kişilerden söz etmeden geçen, manen ve kişisel katkısıyla destekleyen Sayın Çiğdem Kağıtçıbaşı'na yaklaşımı, motivasyonu ve yarattığı nezih ve uygar çalışma ortamı için araştırma süresinde kişisel fikir ve katkılarıyla çalışmamıza değer kazandıran Sayın Diyan Sunar'a teşekkürü borç bilirim. Yazılı metinleri dikkatle okuyup bana öneri, eleştiri ve fikirleriyle katkıda bulunan Sayın Nüket Atalay, Doktor Lidra Albukrek, Nurhan Esin, Gina Telvi, Yasese değerli katkılarından dolayı takdirlerimi ifade etmek isterim. Grup çalışmasınca kişisel paylaşmaları, düşünceleri ve içten katılımları ile kitaba örnek ve gerçek yaşantı açısından boyut ve zenginlik kazandıran tüm grup üyelerine teşekkürü borç bilirim. Yanlış anlaşmalara engel olmak nedeniyle örneklerdeki bütün isimler değiştirilmiştir. Getirdiği çizgilerle ilkelere görsel zenginlik ve anlam kazandıran değerli çizer Ayla Soyöz'den söz etmeden geçemeyeceğim. Kapak düzeninde coşkulu yaratıcılığıyla kitaba zenginlik ve boyut kazandıran değerli fotoğraf sanatçısı Ersin Aloka ve bu kitabın basılmasında her türlü yardım ve hevesi esirgemeyen değerli yapa yöneticisi Turhan Özüduru'ya teşekkürü borç bilirim. Görülen somut desteklerin yanında görünmeyen ama mevcut ve vazgeçilmez değeri olan manevi destek vardır. İşte bunlardan biri de çalışmalarım boyunca sabır, anlayış ve takdirini esir, şantları ve güzelim davranışlarıyla bana yol gösteren, öneri ve ilkeleri yalancı olunabileceğinin somut kanıtı olan çocuklarım Yael, İlana ve Erez'e, uzun çalışmam süresince gösterdikleri sorumluluk, anlayış, yakınlık ve desteklerinden dolayı içten teşekkür Leyla Navarro. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sükunet, değiştirebileceklerimi değiştirmek için cesaret, ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de akıl ver. Reynold Neubur'a atfedilmektedir. Anne babalık sanatı. Çünkü anneyim. Çünkü anneyim. Anne olmayı bana kimse öğretmedi. Bildiklerimi kendi annemden, ailemden, arkadaşlarımdan, biraz da gazete, mecmua, TV ve bazı kitaplardan okuyorum. İyi bir anne olmak istiyorum. İstiyorum ki çocuklarım akıllı, terbiyeli, başarılı, mutlu, herkesin sevip beğendiği çocuklar olsun. Onlar da büyüdüklerinde beni sevgi, övgüyle ansınlar. Onlara ne iyi baktığımı, nasıl büyüttüğümü, ne çok fedakarlıklara katlandığımı anlatsınlar. Onları hayata hazırlayayım, birçok şey öğreteyim, her zaman sevgi dolu, sabırlı, anlayışlı bir anne olayım. Ama bu bazen öyle zor ki, bütün iyi niyetlerime rağmen her şey istediğim gibi olmuyor. Bir bakıyorum ki istemeden çocuğuma kızmışım, onu azarlıyorum, deliler gibi bağırıyorum, hatta arada sırada el kaldırıp dövdüğüm bile oluyor. Sonradan yaptığıma öyle pişman oluyorum ki çok da üzülüyorum. Bu küçük savunmasız yaratığa nasıl vurdum, nasıl el kaldırdım? Hani onu o kadar seviyordum. Ben ne biçim anneyim? Kendimi yiyorum ama elimde değil. Bazen öyle sabırsız, öyle sinirliyim ki. Yapmam gereken bir sürü iş var. Hepsini de yetiştirmek istiyorum. Ona en küçük bir yaramazlığı, bir söz dinlememeyi dahi kaldıramıyorum. Öyle özeniyorum ki şu sabırlı annelere, hiç kızmayan, sinirlenmeyen, hoşgörülü, her zaman güler yüzlü olan annelere. Ama ben yapamıyorum. Neden? Çünkü ben de insanım. Anneler de insandır. Evet, anneler de insandır. Anne simgesi hepimizin gözünde sabırlı, hoşgörülü, verici, fedakar, kendini hiç düşünmeyen, güler yüzlü, sadece başkalarını ve çocuğunu düşünen, çocuk bakımı, eğitimi, psikolojisi hakkında her şeyi bilen veya bilmesi gereken, bilmesi beklenen, hiç kızmayan, sinirlenmeyen, kocaman yürekli süper kadınlar halinde canlanır. Anne her zaman evde, her zaman hazır, çocuğunu bekler. Hiç kendi işleriyle meşgul olmaz. Çocuğununkileri hep öncelik tanır. Bundan dolayı da sinirlenmez, kızmaz, üzülmez. Her şeyi sabırla dinler. Çocuğa nasıl bakılacağını, nasıl besleyeceğini, nasıl konuşacağını bilir. Çünkü anne evde doktordur, anne hemşiredir, pedagogdur, psikologdur. Aynı zamanda öğretmendir, dadıdır. Çok da iyi bir ahçıdır. Hizmetçidir ve arkadaştır. Dert ortağıdır ama aynı zamanda disiplini sağlayan otoritedir. Vesaire, vesaire, vesaire. Ve anne bütün bunları kızmadan, sinirlenmeden, sabırla, daima güler yüzle yapar. Söyler misiniz, böyle bir anneyi tanıyan var mı? Süper anne aranıyor. Bulana 10 milyar. Evet, anneler ve anne simgesi üzerinde ne çok beklenti var değil mi? Bütün beklentilerini veya birazını yapamayan anne zaman zaman kendini belki de suçlu, başarısız, huzursuz hissedebilir. Çocuğumun derslerine yardım etmek istiyorum. Her akşam okuldan dönünce yanına oturup onu çalıştırıyorum. Ama çok yavaş ders yapıyor, oyalanıyor, çabuk anlamadığı zaman çok sabırsızlanıyorum. Hele dersler bitmeyince sinirleniyor, kızıyorum. Fena halde azarlıyorum onu. Sonra da bundan dolayı suçluluk duyuyorum, ne yapacağımı şaşırdım. Çalışan bir anneyim. Oğlum eve gelince yardımcı kadın onu karşılıyor, kahvaltısını veriyor. Bense akşam 7'de eve dönmüş oluyorum. Bakıyorum her şey yolunda, çocuk da iyi ama ben rahat değilim. Çocuğumla fazla beraber olamadığımı, okuldan dönünce onu karşılamadığımı düşünerek huzur olmaktayım. Sürekli evde oturan, çocuğuyla beraber olan annelere çok gıpta ediyorum. Emre hiç yemek yemiyor. Her şeyi denedim, imkansız. Bakıyorum da bütün çocuklar iyi kötü yemek yiyorlar. Benimki ise sadece bağırıp çağırarak. Umutsuzluğa kapıldım. İyi bir anne değilim herhalde. Aslı kolej sınavlarında başarılı olamadı. Arkadaşlarımın çoğu çocuklarını iyi okullara yerleştirdiler. Biz de Aslı'yı bir özel okula yazdırdık. Pek başarılı değil. Bakıyorum da diğer çocuklara. Hepsi bir yerde başarılı oldular. Herhalde kabahat bende. Çocuk yetiştirmesini bilmiyorum. Bütün bunlar ideal anne simgesine kendini kıstırmış, mükemmel anne olması, her şeye yetişmesi, her sorunu kendi halletmesi gerektiğine kendini koşullandırmış kadınların yaşadığı huzursuzluğu, sıkıntıları yansıtmıyor mu? Siz de hiç böyle düşünce veya duygulara kapıldınız mı? Annelik beklentilerinizin çoğunu gerçekleştirebildiniz mi? Hangileri gerçekçiydi acaba? Yani yapınıza veya yaşantınıza uygundu. Gelin şimdi beraberce kendimizi inceleyelim. Anne baba olarak kendimden ne kadar memnunum, neleri iyi yapıyorum. Örneğin çocuğumla oynamaya vakit ayırıyorum, söylediklerini iyi dinliyorum, saygılı olmalarına kendim örnek oluyorum, iyi bir iletişimim var gibi. Anne baba olarak kendimde beğenmediğim, değiştirmek istediğim neler var? Bence neleri iyi yapmıyorum veya daha iyi yapabilirim. Örneğin çok çabuk sinirlenip bağırıyorum, tutarlı değilim. Bazen çok sert, bazen de aşırı kabulleniciyim. Kızdığım zaman dövüyorum gibi. Bu şiirlerle büyüdük. Canımdan çok severim. Anneciğim beni sen Ne emekle büyüttün. Küçükken elimi tutarak sen yürüttün. Ağlatmazdın beni hiç. Hemen koşar gelirdin. Biraz güleyim diye oyuncaklar verirdin. Hasta olduğum zaman bana ninniler söyler. Beşiğimi sallardın. Başucumda ağlardın. Melahat Uğurkan. Benim annem öyleydi. Benim annem öyleydi dedi Tülay Hanım. Tam bir anneydi. Öyle özveriliydi ki hiç kızdığını veya sesini yükselttiğini hatırlamıyorum. Daima yanımızda olur, bütün sorunlarımıza bir çözüm getirirdi. Bense öyle sabırsızım ki en ufak bir terslik olsa bas bas bağırıyorum. Kendime hakim olamıyorum. Tülay'ın kendi anneliği konusunda tedirgin olduğu belliydi. Kendini sürekli suçluyordu. Annesi İpek Hanım güldü. O şapkanı giymediğin günü hatırlıyor musun dedi. Ne kadar sinirlenmiş ve sonunda seni evde bırakmıştım. Hani teyzenlere yatıya davetliydik. Sen teyzenlere gitmeye bayılırdın. Ben de ceza olsun diye seni evde bırakmıştım. Ne çok ağladıydın. Bugün bile hala üzülürüm. Nasıl da acımadım diye. Ama Tülay hatırlamadı. Aslında insan belleğinin bazen kötüleri unutup iyi şeyleri hatırlamak gibi ne güzel bir korunma sistemi vardır değil mi? Demek ki hiç bağırmayan, kızmayan, ideal anne gibi bilinen İpek Hanım da zamanında kızmış, sabırsızlanmış, hatta cezalandırmıştı. Ama diğer olumlu yönleri çoğunlukta olduğundan anlaşılan bunlar Tülay'ın belleğinden silinmişti. Aslında İpek Hanım hiç sinirlenmeyen, insanüstü bir varlık değildi. Anlaşılan Tülay'a kıyasla daha yavaş sinirleniyor, daha sabırlı davranıyordu. Tülay ise annesi İpek Hanım gibi sabırlı ve hoşgörülü bir yapıya sahip değildi. Daha aceleci ve daha asabiydi. Ayrıca İpek Hanım sadece bir ev kadınıyken Tülay bankada çalışıyordu. Hem iş hem de evin sorumlulukları nedeniyle daha gergin, daha tez canlıydı. Tülay'ın annesi gibi olabilmesine ne yapısı ne de yaşantısı müsaitti. Bazen olmak istediğimiz bir yapıya sahip olamadığımızdan dolayı neden ve niçinlerle kendimizi suçlar, üzülürüz. Ama insanlar yapı ve kişilik olarak birbirlerinden çok farklıdır. Kimi daha sabırlı, daha kabullenici, kimi ise daha tez canlı, daha peşin hükümlüdür. Tüm dünya annelerinin aynı yapıda olmaları beklenemez. Önemli olan kişinin kendi yapısı dahilinde nasıl davranacağını bilmesidir. Daha ileriki bölümlerde bu nasıllara gireceğiz. Ben annem babam gibi olmayacağım. Buna karşılık kimimizin de çocukluk ve gençlik yılları evde anne ve babamızla o kadar zor ve olumsuz deneyimlerle yüklüdür ki, ben onlar gibi olmayacağım, çocuklarımı farklı büyüteceğim diyerek anne veya babamızın tüm davranışlarını olumsuz olarak niteleyip reddederiz. Annemle babam okul başarıma o derece aşırı önem veriyorlardı ki, bütün okul yıllarım ders çalışıp çalışmama tartışmalarıyla geçti. Hafta sonu çıkışlarım, yaz tatillerim hep ders çalışmalarıma göre ayarlanırdı. Düşük not getirdiğim anda evde bir surat, bir öfke. O derece bezdim ki ben çocuklarımın derslerine hiç karışmayacağım dedim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gülşen Hanım'ın ilk oğlu Ersin bu tür serbest bir yaklaşımla okulda gerçekten başarılı oldu. Hiçbir sorun çıkmadı. Ancak ikinci oğlu Uğur'la büyük sorunlar oluştu. Gülşen Hanım Uğur'un okulundan sürekli ikaz ve şikayet alıyordu. Hatta ortaokulda Uğur'un okulunu değiştirmek zorunda kaldı. Uğur akıllı, hatta zeki bir çocuktu ama okula uyum sağlayamıyor, ders çalışmıyordu. Ayrıca evde de büyük sorun haline gelmiş, evin bütün bireylerini, özellikle Ersin'i çok rahatsız eder duruma girmişti. Aslında bu durumda da yapılan bir öncekinden farklı değil, yaşanan bir deneyim ve davranış tarzı aynen örnek alınacağına, tam aksi bir yaklaşım ve davranış tarzı seçilip uygulanıyor. İlk çocukta çocuğun yapısı nedeniyle başarılı oluyorsa da, ikinci çocukta başarısızlığa uğruyor. Bu da annenin kendi yapısı ve kişiliği ve aynı zamanda çocuğun yapısı ve kişiliği düşünülmeden girişilen bir alıntı anne rolüdür. Gülşen Hanım olmak istediği anne rolünü oynamaya çalışmış, Uğur'a karşı gerçek tepki ve duygularını gösterememiştir. Yani Uğur dersini düzenli çalışmadığı, okulda veya evde sorun yarattığı zaman içinde kabaran tedirginlik, kızgınlık, hatta kırgınlık duygularını ifade etmeyerek çocuğunun derslerine karışmayan, hoşgörülü anne rolünü üstlenmiştir. Ancak önemli olan kızgınlık, tedirginlik veya kırgınlığı ifade etmemek değil, yapıcı olarak ifade etmektir. Buna da ileriki bölümlerde değineceğiz. Biz çağdaş anne babayız. Günümüzde anne babalık üzerine yazılmış birçok yayın, deneme ve kitap vardır. Ancak bazı anne baba adayları bu gibi öneri ve tavsiyelere o kadar harfiyen uymaya çalışırlar ki, gerek içgüdüsel tepkilerini, gerek mantık ve sağduyularını, gerekse kişisel duygu ve davranış tarzlarını rafa kaldırıp, kendilerince olunması gereken ideal anne baba rolünü oynarlar. Bu rolde ne kendi kişisel boyut ve sınırları, ne de çocuğun kişilik ve yapısı söz konusudur. Söz konusu olan neyin yapılması gerektiğidir. Tabii bir süre sonra anne veya babanın kişiliği veya yapısı bu gibi bir oyuna tepki gösterir. Sabrı taşar, öfkelenir, bağırır. Çocuk ise çelişkili mesajlar aldığından ne zaman kızılıp ne zaman kızılmayacağını bilemez, evde sorunlar sürüp gider.